anlatıyoruz.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi
sona geçti. Hatta yollarımız kesişti oralarda. Evet. Telekomünikasyonda altyapı yaptı. O altyapının üzerine platformlar gerekiyordu. Platformlar gerekti. Onların üzerine uygulamalar gerekti. Onların üzerine içerikler gerekti falan derken ben kendimi mühendislikten kapı dışında buldum. Bir anda sektörün dışında buldum. Sonra işte bu özellikle yeni gelişen internetin bir iletişim ortamı olması, üzerine cep telefonlarının eklenmesi gibi işte hep birlikte yaşadığımız dünyanın sosyal, bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel falan şeylerini araştırmaya başladım. O arada da işte bir üniversiteyle görüşürken bir anda kendimizi şeyde bulduk, üniversitede bulduk. 2004 yılından beri Kadir Has Üniversitesi'nde önce yeni medya dersi veriyordum. Fakat evet, sonra dersin işte giderek popüler olmasıyla o dersi bölüm haline getirdik. Sonra da o bölümler işte Türkiye'de şu anda 17-18 tane yeni medya bölümü var herhalde.
Çok güzel.
Giderek de şey böyle bir hayat.
Vallahi daha güzel olacak ama yani sayın hocam, sizi sürekli arkadan itiyorlar değişik konuların üstüne. Yeni medya konusunda hani böyle sizden evet, feyiz alırken bir anda karşımızda kripto paraları bulduk. Bitcoin'ler hani nerede yeni bir şey tartışılsa mutlaka bir şekilde siz ortasına düşüyorsunuz. Böyle pimi çekilmiş el bombası gibi ortaya düşüyorsunuz. Şimdi birazcık onlardan bahsedelim bugün diyorum. Evet, çünkü evet, aldı yürüdü o işler. Bir de bugün de çok özel bir gün. Özellikle Bitcoin için, kripto paralar için. Herhalde çok şey, özel bir gün. Mi? Biraz hani şu dünyayı ne durumda olduğunu bir önden alalım. Ondan sonra detaylarına inelim.
Şimdi şöyle, kripto paralara da tabii ki bu yeni medyanın yaptığı dönüşümler açısından bakıyordum. Yani evet, finansın dönüşümü, finansın evet, dijitalleşmesi. Onunla ilgili de zaten biliyorsun aslında İlk bilgisayar çıktığından beri, internet olmadığı zaman bile bankacılık ve finans sistemi bu parayı dijital ortama şey yapıp orada sirküle edip onun üzerinden, o sanallaştırma üzerinden hani yine dünya kadar paralar alma, türev piyasalar falan gibi şeyler öğrendi biliyorsun. Fakat bu kripto paralar dediğimiz şey o yıllarda aslında 90'lardan beri aynı bu işte 1960'ın hippie şeyi gibi dijital ortamda, ben bunlara zaten şey diyorum, dijital dünyanın 21. yüzyıl hippie diyorum. Evet. Şifre punklar diye bir akımın ürettiği, özellikle mahremiyet üzerine, internette mahremiyet ve mahremiyetin parayla ilişkisini kurma üzerine bir şeyle dijital paralara paralel giderken bir anda orada yoldan sapan raydan çıkan bir şey olarak girdi ve ondan sonra da ben aşağı yukarı 7 yıldan beri falan bu şeyle ilgileniyorum. İşte 2012'de ilk duyduğumda Bitcoin 9 dolardı. Sonra baktım işte yeraltı dünyasının kara para birimi falan filan dediler. Ben ilgilen miyim dedim. Sonra 2-3 ay sonra bir baktım 30 dolara çıkmış. Aman dedim bir ilgileneyim falan. Böyle ondan sonra işte o konularda yazılar şeyler falan ama.
O zamanlardan kenara biraz atamadınız değil mi?
Ya bir o ilginç bir öyküm vardır. Deneme için bir 500 dolarlık alayım dedim 26 dolarken. Fakat o zaman Türkiye'de borsa yoktu. Yani Bitcoin ile ilgili evet, alım satım yapan yer yoktu. Kıbrıs'ta bir tane bir yerden bir program indirdim. Oraya kredi kartı girmem gerekiyordu. Güvenemediğim için şey yapamadım. Yoksa o zaman 26 dolardan Bitcoin alacaktık ama içimde bir yaradır o da. Eyvah. Hatta bir web programında da söylüyorum. Ya deniyorum ama bir türlü yapamadım falan diye 2013'te. Böyle bir hikaye. Şimdi tabii o günlerden bugünlere işte Bitcoin ile başlayan şey hikayesi, kripto para hikayesi, Bitcoin'in türevi dediğimiz işte kimileri altcoin diyorlar, kimileri işte Ethereum, Litecoin, Dogecoin evet, gibi şeylerle giderek büyüyen bir kripto para dediğimiz bir şeye 2000-3000 tane bizim bildiğimiz, bir de borsalara kote olmayan bilmediğimiz bir o kadar, hatta birkaç katı daha kadar olan, burası dev bir şey tabii, evren, ekosistem diyelim. Bunların işte şu andaki piyasa değeri bu 2000-3000 tanesini 300 milyar falan, %60 küsürü Bitcoin tarafından tabii. tabii domine ediliyor bu piyasa değeri olarak bu piyasanın. Ama şunu söylemek lazım. Bitcoin ilk konuşulmaya başlandığında işte bu biraz oyun olarak çıktığını hani sen de bilirsin hikayesinde. Hadi bir değer belirleyelim demişler ilk işte şeylerde. Orada da o yazışmalarda bir şey var. 1 dolar 1309 Bitcoin olarak belirlenmiş ilk fiyat, i̇şte ilk bu. Parite 2009 yılında ve 4 yıl sonra 1 dolar 1 Bitcoin'in 1309 dolar eşit olduğunu görüyoruz. Yani 1 milyon kattan fazla büyüyen bir şeyden bahsediyoruz. Tabii işte merkezsiz para modeli ve bu işleyişi sürekli ısrarla şey yapması neydi? Savunması. Bunun arkasında birilerinin olmadığına inanılması ki seninle de epey tartışırız bunu, konuşuruz bunu. Bitcoin'i ve Bitcoin'in türevlerini ama en çok Bitcoin'i sembol olarak bu konuda ayrıksı yapan bir şey. Finans sistemine mesafeli durması, işte hızlı hareket eden altın karakterisine daha çok değer biriktirmesi, saklaması, bir değer ve varlık transferi olarak işte bütün varlıklarınızı dijitalleştirip dünyanın istediğiniz yerine gönderebilmeniz, kendinizle şey arasında bir ilişki olması, sadece makine arasında ve bütün bankacılık sisteminden ve finans sisteminden bunun azade olması Bitcoin'i dönem dönem ön plana çıkartıyor. Dönem dönem de işte müdahalelerle, şeylerle geri plana itiyor. Bugünlerde de işte 2017-2018'de Bitcoin'in altın dönemini yaşadığı, işte 900 dolardan başlayıp 19 bin dolara kadar çıktığı o dönemden sonra aradaki 1,5 yılda tekrar 3 bin dolarlara düşmesi ve şu anda tekrar 10 bin dolarların üzerine çıkmasıyla beraber ilginç bir şey var. Tabii aralarda gündeme gelirsek eğer Bitcoin'den şey alan, feyz alan, ilham alan diyelim bu 2000 tane işte startup seviyesindeki küçük girişimcinin yanı sıra yavaş yavaş büyüklerin de bu işe girmeye başladığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi işte geçtiğimiz aydan beri bol bol konuşulan Facebook. İşin ilginci şey de konuşulmaya başlandı şimdi. Bugün bir şey aldım. Winklevoss Brothers'lar, bu işte şeyin Winklevoss ikizleri, Mark Zuckerberg tarafından Facebook'tan kurnaz bir planla oyunun dışına itilenler. Onlar Bitcoin'e ilk yatırım yapan, şu anda Bitcoin milyarderleri oldular ve onların bugün ilginç bir demeci vardı. Şaşıracaksınız ama diyor, Google'da bir coin çıkartacak yakında diyor.
Çok şaşırırım gerçekten de yani. Hani birinin yaptığı bir şeye Google girmese zaten.
Çok şaşırırım.
Dünya yerinden oynar hakikaten.
İşte onun yanı sıra bu konjonktürel özellikle hani Bitcoin ve Bitcoin'in modelinin alternatif gibi görüldüğü bir nokta daha var. Özellikle Amerikan ve Batı bankacılığının Swift gibi bir finans sistemi üzerinden dünyadaki bütün para dolaşımını kontrol ediyor olması, evet. Artı bunu zaman zaman ticaret savaşlarıyla ya da ticari yaptırımlarla işte İran, Çin, Rusya gibi ülkelerin, hatta galiba bu aralar biraz da bu Katsa, S-400 gibi şeylerle hafiften Türkiye'ye de dokunabilir bu. İşte yapmak şeyinde olduğu, niyetinde olduğu, hatta bazılarını gerçekten çok sert ve katı yaptığı finansal yaptırımlar bağlamında da burada Bitcoin ve modeli dolar ve dolar hegemonyasına karşı bir model olarak, bir alternatif olarak görülüyor. Ve işte devletler de yavaş yavaş, işte Venezuela ile başladı. İran birazcık şey yapıyor. Şimdi işte Rusya'nın, Çin'in paralarından konuşulurken bir anda geçtiğimiz gün bir baktık 11. Kalkınma Planı'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da meğerse blockchain tabanlı bir dijital merkez bankası parası planı varmış.
Peki dolarizasyondan kurtulmak için bu bir çözüm olabilir mi? Hani Rusya, Çin filan, Türkiye bir araya gelip kendi içimizde başka bir para birimi kullanalım, şu dolardan kurtaralım kendimizi filan diyorlar. Acaba böylesi bir şey kendi aralarında yürümek için bir yöntem olabilir mi onlar için?
Şimdi şöyle Serhat, bu ilk planda hemen böyle bir parayla çıkalım gibi bir şey değil de daha çok şöyle. Şimdi mesela Türkiye'de bu Bitcoin'in ilk altyapısı olan blok zincir dediğimiz, blockchain dediğimiz işleyiş üzerinden şu anda dış ticaret işlemlerinin, özellikle gümrük ve dıştan gelen mallar artı şeyler, onların kontrolü, işte soy ağacının saptanması gibi şeyler için blok zincir kullanılmaya başlanıyor. Okay. Ama bunlar yavaş yavaş bütün ülkelerde kullanılmaya başlandıkça bu blok zincirler arasında bir bağlantı kurulacak ve mal alım satımlarının da yavaş yavaş bunlar üzerinden, blok zincirler üzerinden üzerinden dijital ortamda gerçekleştiğini göreceğiz.
Gerçek bir evrensel paraya dönüşecek. Ya da para demeyelim de.
Şimdilik para demeyelim. Bak bunu şöyle değer anlatayım ben. Yani. Değer olarak. Yani şöyle. Mesela Rusya ile bizim aramızda bir alım satım var. Rusya ile Çin arasında, Çin ile Kazakistan arasında falan, İran arasında falan, böyle şeyleri düşünün. Bunlar aslında muhasebe defterleri öncelikle alacak verecek hesabı kaydı olarak öncelikle geçiyor. Evet. Ve bunlar belli periyotlarda şeye döndürülüyor. Diyor ki bak mahsuplaştık burada. Senin alacağın şu kadar, benim vereceğim şu kadar. Hadi bunu dolarla ya da başka bir şeyle ver. Şimdi bu süreler uzamaya başladıkça anında böyle banka para transferlerinden yavaş yavaş dolar sirkülasyonunun azaldığı ve alacak verecek hesaplarının biraz daha aslında insanlar arasındaki hafif böyle dijital barter gibi bir şeye geldiğini göreceğiz. Belli zamanlarda da para mahsuplaşması olacak. Şimdi bunun bir sonraki aşaması işte bu alacak verecek hesaplarının bir dijital para olarak, zaten bunların hepsi birler sıfırlar. Aynı şey. Aynen. Bölgesel paralar olarak işlediğini göreceğiz. Burada kripto paranın ya da blockchain'in önemi şu. Bir defa manipüle edilemez, defterlerin herkes tarafından ve dağıtık olarak kontrol edilebildiği muhasebe kayıtlarının ortamlarda güvenilirliği arttıran bir şey olarak ortaya çıkacak bu. İşte onun üzerine para inşa etmek çok kolay hale gelecek. Önce bu, hani ben mesela kafamda şey var, Şangay Beşlisi falan gibi bir ortamda önce bu konjonktür gereği başlayabilecek bir gelişme olarak görüyorum bunu. İşte o zaman zaten işte Facebook'un burada yaptığı kurumsal para, bu kurumsal paraların işte Google'ın yapacağı, yapmayı planladığı diyelim. Ondan sonra Amazon durur mu? Ondan sonra Microsoft durur mu? Apple durur mu? Alibaba durur mu? Huawei durur mu? Derken...
Bu şeye benziyor. Nasrettin Hoca durur mu? Yapıştırmış cevabı gibi.
Yani bu şey gibi, hani Nasrettin Hoca'nın Timur'dan bir fil derken arkasında kimseyi bulamayıp iki fil demesine de benzeyen bir şey bu. Dolayısıyla şey, bu aslında birazcık da bir Pandora'nın kutusu gibi ve kaçınılmaz bir şekilde açılacak bir Pandora'nın kutusu gibi. Yani günün sonunda Bitcoin belki kendisi... yani kendi BTC para birimiyle anılan kendi sistemi olarak değil ama model olarak önümüzdeki dönemde özellikle tek bir kutuptan ya da tek bir merkezden bütün bu finansın artık yönetilemeyeceğinin kanıtı bir işleyiş olarak ondan ilham alan devletlerin, kurumların ya da girişimcilerin farklı modellerde kullandığı bir gayrimerkezi ya da merkezsizleştirilmiş bir finans işleyişine dönüştürecek.
Peki kağıt üstüne basılan paraları bu insanlar manipüle edebilirken, devletlerden bahsediyorum ya da işte tırnak içinde büyük gizli kuruluşlardan bahsediyorum. kripto paraları manipüle etmeleri bu kadar dağıtık sistem üstünde olmasına rağmen mümkün değil mi? Ya bana sanki isteseler yaparlarmış gibi geliyor. Devlet gücünü düşünerek bunu söylüyorum.
Anladım. Şimdi şöyle, bu konuda gerçekten epey büyük spekülasyonlar var. Yani burada şimdi...
Yani Bitcoin'in kime ait olduğunu bile bilmiyoruz.
Temelde şunu düşün. Yani şu anda Bitcoin'in kime ait olduğu önemli değil aslında. Çünkü şöyle bir şey...
Ama bir gün ben kapattım dese...
Ay kapattım diyemiyor. Neden artık biliyor musun? Şöyle, Bitcoin'in işleyişini açıklarsak, bu blok zincir işleyişi dediğimiz işleyişte şu anda bu bir aslında kod, bir protokol. Evet. Yani şunu söylüyor. Diyor ki ben şu şartlarda para alırım, şu şartlarda veririm. Bunu 3 tane hakem kontrol eder ve bu 3 hakem kontrol ettikten sonra dünyada her isteyen sunucuya yazılabilen ve bunların kayıtlarının gönüllü olarak şu anda 10 bin küsür tane görünen İnternetin yeraltı dediğimiz Tor ve onun altındaki derin webde de 100 binin üzerinde noktada bütün bunların her 10 dakikada bir güncellendiği bir sistem var. Dolayısıyla bu işleyiş aslında şunu gerektiriyor. Herhangi birisi, çünkü bunların hiçbiri birbirini tanımıyor. Yani hiçbiri demeyeyim de o kadar da abartmayayım da. Ama burada mesela en yüksek grubun bile %20 küsür aslında şeye domine edebildiği bir şey var. Şimdi yani sen ama istersen buraya 100 bin birinci olarak girebilirsin. 100 bin ikinci olarak biz girebiliriz falan. Yani şu anda istediğin yerde dünyada 10 bin küsür noktada internetten web sitesini aç, görebiliyorsun zaten bu bütün anlık işleyişleri. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu işleyiş açısından bu veri şeylerin kayıtları, muhasebe kayıtlarının şey yapılması, manipüle edilmesi ancak bütün bu 10 bin görünen, 100 bin küsür de görünmeyen noktanın %50 artı birini manipüle etmenle mümkün. Doğru. Ama o zaman bile mümkün olmayabilir. Eğer bilinçli bir azınlık varsa orada ve o azınlık derse ki hayır biz bu zincir manipüle formüle edildi ve biz azınlık üzerinden yürüyoruz ki işte Ethereum dediğimiz şeyde öyle
üç
bir şey oldu.
3 manyak yeter. Ha,
3 manyak yeter. Hatta şöyle, Serhat Ayan'la İsmail Hakkı Polat bu kayıtları tutsun. Bunları bir an için, bu kayıtlar bütün internet insin, şey yapsın. İnternet açıldığı zaman biz tekrar bunu gündeme soktuğumuz zaman kaldığı yerden devam eder bu. Fakat senin dediğin şey şurada gerçekleşebilir. Kriptografi dediğimiz şeyin işte bu kriptolanma yönteminde o işte Bitcoin'in public key ve private key dediğimiz işte şey anahtar, herkese açık anahtar ve özel anahtar dediğimiz 34 hanelik ve işte şu andaki mevcut kuantum bilgisayarları tarafından 28 yılda şey yapılabileceğini, manipüle edilebileceğini, daha doğrusu kırılabileceğini düşündüğümüz şifreleme yönteminin NSA tarafından geliştirilmiş olması, yani bu şifreleme yönteminin kendisi değil de standardının NSA tarafından geliştirilmiş olmasının bir şeyi var, aslında bir anlamı var.
Ama bankanın kasasının anahtarının İsviçreliler tarafından yapılmış olması gibi bir şey.
Gibi bir şey,
yani
bu. Ha,
bir olan bankanın kasasının güvenliği.
Ama buralarda şöyle bir şey var Serhat. Bunu aslında ben bu 10 bin artı 100 bini söylüyorum ama şöyle de bir gerçek var. Hani bütün her şeylerine şöyle bir rezerv koyayım. Özellikle seninle yaptığımız tartışmalar bağlamında. Burada şeylerde yani... Mesela bankacılıkla tek merkezden yönetildiği için bir monarşi olarak bakarsak Bitcoin şu anda demokrasi değil, oligarşi. Evet. Yani şöyle, dünya üzerindeki işte o 100 bin nokta Bitcoin'in ya da 10 bin nokta şey karar yetkisi olan 10 bin nokta Bitcoin'in geleceğine karar veriyor. Oy hakkı olan şeyler. Bunlar 2017'de işte Temmuz ayında Segwit diye bir ölçeklendirme şeyi yaptılar. Bitcoin işlemlerinin çok yavaş kalması artan talebe diye bir güncelleme yapalım dediler. O güncellemede inanılmaz bir şey koptu, kargaşa koptu. Ve ondan sonra işte gruplar kendi aralarında gruplaştılar. İki ana parti gibi iktidar ve ana muhalefet çıktı orada. Ve hani parlamenter sistem nasıl şey yapıyorsa, yozlaşıyorsa bütün ülkelerde şeylerde, burada da o nispi temsilin aslında oligarşik bir yapı ortaya çıkarttığını, yani
biz demokrasinin kötü taraflarını alabiliriz dediler
gibi. Burada işte yeni nesil kripto paralarda zaten bunlar da göz önüne alınarak aslında sisteme dair olan herkese o sisteme katkısı oranında oy vermesini ya da söz hakkı olmasını şey kılan daha meritokratik bir düzeni, yani koyduğun sermaye artı ona gösterdiğin emeği şey yapan, ortaya koyan yeni nesil kripto paralar çıkıyor ve çok gururla söylüyorum, bunların en başında da şey geliyor şu anda, Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Emin Günsirer'in AVA diye yeni çıkacak bir şeyi var, parası var. Bu Avalanche diye bir protokol yapıyor. O bütün bunları ortaya koyup da meritokrasiye en çok yaklaşan şey neydi? Kripto para olarak galiba önümüzdeki dönemde önümüze çıkacak.
İnşallah. Yani şimdi ben aslında biraz da şunun için sordum. İlk başa dönecek, yani bir soru önce dönecek olursak. Teknolojik olarak insanlar buna müdahale etmeseler bile normal farklı yollardan müdahale edilen, mesela bugünün Trump'ın ben şeyini okumak istiyorum. Trump bugün müdahale etti.
Trump nasıl müdahale oldu?
Nasıl bir müdahale etti? Trump dedi ki, değerleri bir hayli değişken olan, para bile olmayan kripto paraların hayranı değilim. Kontrol edilmeyen kripto varlıklar, uyuşturucu ticareti ve diğer illegal aktiviteler dahil olmak üzere kanunsuz faaliyetleri kolaylaştırıyor dedi. Şimdi ya öyle bir şey ki, hani bizim borsada da böyle manipülatif hareketler oluyor ya. Aa o düşecekmiş. Aa onun başındaki adam ölmüş. Aa işte o satılacakmış o fabrikalar falan falan deyip bir manipülasyon sistemine giriyor. Kripto paralara borsa seviyesinde bu tip müdahaleler yapmak mümkün müdür? Gibi gözüküyor. Yani mümkün gibi geliyor bana.
Serhat, mümkünden de fazla. Zaten gözümüzün önünde şey yapıyor.
Çatır çatır yani.
Bununla ilgili sana bir şey anlatayım. Bu birkaç sene önce bayağı çok sağlam finanstan anlayan bir arkadaşım vardı. Ve bana geldi, dedi ki hocam dedi, bir şey buldum dedi. Bu dedi Bitcoin piyasalarının hepsi manipüle ediliyor dedi. Nedir? İşte şuradan şu kadar para sokmuşlar, oradan şey. Ya dedim üstadım, finanstan çok iyi anlıyorsun da bu dedim burasını sen bir Wall Street'e ya da şeye benzetiyorsun. İstinye Park'taki böyle güzel güzel takım elbiseli insanların geldiği ve hani dakikasında soruşturma açılan yerler gibi zannediyorsun. Evet. İşte %10'la sınırlandırılmış falan. Burası bildiğin Kenya'nın vahşi ormanı dedim. Bunu yani dedim, şu anda bu ilk günden beri buraya giren herkes bunun farkında. Evet. Dolayısıyla burada gece yok, gündüz yok, sınır yok, şey yok. İsteyen istediği şeyi yapabilir. Dolayısıyla burada her zaman var. Yani şu anda mesela bu fiyatın Mart ayının sonundan beri 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece bir tek bir kişi 4 tane borsadan 25 bin bitcoin alarak 100 küsür milyon dolar para harcayarak fiyatı 4100 dolardan 5100 dolara taşıdı. Şimdi 1000 dolar şeyde bir gecede biz oyları oylar ne oldu falan derken tek kalemde adam bitcoin'in fiyatını %20 küsür arttırdı. Bakın
sadece 100 milyon dolarla.
Sadece 100 milyon dolarla. Bakın bu da enteresan. Şimdi dolayısıyla o zamandan beri bu yana yapılan çıkışların çoğu zaten pazar akşamları şeyleri oluyor. Yani burada zaten bir şey olduğunu görüyoruz. Ben o yüzden de zaten bu bitcoin'in alım satım bu trade işine yani al sat işine gireceklere diyorum ki bakın bilmiyorsanız bunun mantığını okumadıysanız uzak durun. Evet. Yoksa siz bu manipülasyonlarda zaten sizin bütün cebinizdeki parayı alırlar. Bitcoin şu andaki mevcut şey itibarıyla zaten bir para biriminden çok bir kendi şeyiyle bir altın karakteristiği gösteriyor. O yüzden şey yapacaksan çok küçük ama şey biraz daha altına yatırım yapar gibi uzun vadeli yap. Şimdi dolayısıyla Trump'ın demeci de burada bir şey aslında bir manipülatif bir şey. Trump bunu tabii Bitcoin piyasasını düşürmek için yapmıyor. Tam tersine diyor ki kardeşim hani siz burada para diye bir şey söylüyorsunuz halbuki o bir para değil. Bizim para hatta son o tweet serisinin sonunda da şey diyor. Amerika'da ve şeyde dünyada en çok kullanılan ve en iyi para dolardır diye böyle bir patriotik bir vatansever bir şeyle bitirmiş. Milliyetçi bir söylemle bitirmiş. Fakat yani şöyle ben de bugün bir tweet attım biraz önce. Dedim ki Satoshi Nakamoto'yu bu Bitcoin'in gizemli kurucusunu tebrik ediyorum. 10 yılda Amerikan Başkanı'nın ve Fed Başkanı'nın İngiltere Merkez Bankası'nın gündemine 24 saat içinde girip de herkesin peş peşe demeç verdiği bir şey yarattınız yani. Ve zaten piyasada tepki gösterdi. Şu anda Bitcoin'in fiyatı %2,5 arttı Trump'ın demecinden beri.
Az önce konuşurken %2'ydi.
11.700'e çıktı şu anda. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Piyasalar tabii ki bunu manipüle eder. Ama diyelim Bitcoin'in değeri arttıkça manipüle edebileceğiniz şey neydi? Miktar çoğalmak zorunda. Evet. Hani bu doların manipülasyonu gibi bir şey olabilir. Şu anda işte doları dolar TL bazında belki manipüle edebilirsiniz gider şeylere göre falan ama şimdi doların kendisini diyelim euro ya da işte başka bir şey altına karşı falan manipüle etmek için bayağı sağlam paraya ihtiyacın var. 100 milyonla falan olmaz
yani
bu iş.
Yani derinliğe göre değişiyor diyebiliriz evet, herhalde evet, değil mi? Evet. Mesela işte şey vardır ya Türk borsalarını insanlar yurt dışından gelenler dış mihraklar değiştirebiliyorlar ama ne bileyim Amerikan borsasında böyle bir şey yapamazsınız.
Tabii çünkü hacim yüksek.
Olmaz yani. Hacim çok yüksek.
İşte Bitcoin'de
hani 100 milyon dolarla burada yapacağınız şey orada kimsenin ruhu duymaz.
Ha, yani Bitcoin 3000 dolarken ve gündeki şeyi atıyorum şimdi hareketi 10 milyar dolarlardayken bunu işte 100 milyonla yapabilirsiniz. Hı. Ama şimdilerde yavaş yavaş çıkmaya başladı bu şey. Ve o zaman hani 100 milyon değil belki 200-300 milyon gerekecek. Sonra da milyarlar gerekecek.
Evet.
O yüzden yani hani burada Bitcoin'in kendi dinamiği içinde aslında böyle de bir ileriye doğru matuf, hacim yükseldikçe şey yapan da bir formülasyon var. Yani bu Bitcoin'i yaratanlar diyorum ben çünkü bir kişi olduğuna inanmıyorum. Her kimlerse hem finanstan anlıyorlar hem matematikten anlıyorlar hem kriptografiden anlıyorlar internetten anlıyorlar bayağı böyle interdisipliner ve dikkatli tasarlanmış ve hala da bakın 10 yıldan beri bir saniye bile Bitcoin network'ünün hacklenmeden tıkır tıkır bütün işlemlerini yaptığını görüyoruz. Biraz hani bankacılık ya da Visa gibi ya da şey gibi kredi kartları gibi böyle anında işlem yapmasa da yine de kendi mantığı içinde tıkır tıkır işleyen bir şey var.
Yine de eş zamanlıya yakın yapıyor. Ya, öyle
şöyle bir bloğun oluşturulması işte 10 dakika falan olduğu için şu anda birazcık da o gayri merkezilikten ödün vererek işte üst tarafta yapılan bir takım işlemleri yapıldı gibi sayarak sonradan o işlem kayıtlarını ekleyerek gibi daha da süreyi hızlandırmaya çalışıyorlar ama şu anda hala bankacılık ya da finans sisteminin hızına bir en azından Bitcoin ulaşamadı ama ulaşanlar var. Başka kripto paralar var.
Peki fiziksel limitler olacak mı Bitcoin'in?
Bitcoin'in şöyle hani dijital olarak zaten sınırlı üretilen bir para. Her 10 dakikada bir 2009 ile 2013 arası işte 50 bitcoin üretiliyordu. Evet. O sonraki 4 yıl için işte şey oldu 25'e indi. Şu anda 12,5 ve 2020 yılının Mayıs'ına muhtemelen doğru bu 6.75'e indirilecek. 6.75'e indirildiğinde şöyle bir 6.75 mi 6.25 mi şimdi de tam 6.25 galiba.
6.25 12,5'dan 6.25.
6.25'e indirildiğinde verildiğinde tekrar fiyatında bir şey bekleniyor. Çünkü her bu 4 yılda bir yarılandığında yanına genellikle bir sıfır ekleyerek gidiyor, evet, şeyde Bitcoin. Ve 2140 yılında 21 milyon tane üretilerek bitirilecek. Ama sonlara doğru üretim azalacak. Şu anda işte 18 milyona yaklaştı sayı. Yani aşağı yukarı 100 yılda falan, 120 yılda falan 3 milyon Bitcoin üretilecek ve bunların büyük çoğunluğu 2040 yılına kadar üretilecek. Hmm. Dolayısıyla işte orada şu anda bu üretilen Bitcoinlerden bu sistemi enerjiyle ve kayıtları tutarak destekleyen madenci dediğimiz Bitcoin üretimine katkıda bulunan şeylerin, kişi, kurumların çiftlik bank değil onlardan.
Yok yok, hani şey diyorum, çiftlik bankın içinde bulmuşlardı ya.
Biz de Bitcoin gibiyiz falan filan diye şey. İşte böyle bir şey var. Dolayısıyla o sınırlı üretim de bunu aslında bir para birimi değil de bir altın şeyine sokuyor şu anda. Evet. Çünkü yani hani bir şeyi sınırladınız ve o sınırladığınız şeye çok talep geldiği takdirde onu ölçekleyemiyorsunuz. Aynen Bitcoin'in yaşadığı gibi şu
anda.
Peki
bunu yapan adamlar hani bu biz bunu bitti zannederken ve fiyatını yukarı çekerken çaktırmadan içine biraz daha Bitcoin inecek de demezler.
Yok.
Çünkü bu şu sistem anda, anlattığımız şeylerle kontrol ediyor.
Evet, evet. Şu anda o protokolde dünyadaki işte biraz önce söylediğim 10 bin artı 100 bin noktada oradaki yazılımlarda şu çalışıyor. Her 10 dakikada bir 12,5 Bitcoin üretiliyor ve bunun üretimi sonucunda bu ödülü kazanan bu 12,5 Bitcoin'in kimin arasında dağıtılacağını sistemin kendisi, hani kimler o şeye katkıda bulunmuşsa proof of work diyorlar ona. Evet. O iş ispatıyla otomatik olarak yazılım tarafından biliniyor bu. Yani şu anda Satoshi Nakamoto dese ki ben bu yazılımı iptal ediyorum, alın şunu kullanın, artık geçmiş olsun. Kimse o 10 bin noktanın hepsine birden, 10 bin artı 100 bin noktanın hepsine birden bunu yazdırması lazım. Satoshi bile yapamaz bunu yani.
Anladım. Bir de hani bir yanlış anlamı, bana sürekli bu soru geliyor. Hani biz illa bir Bitcoin mi almalıyız diye bir şey.
Bu çok önemli bir şey. Çünkü asıl bence Bitcoin'in şu anda gizli silahı bu. Bu Bitcoin'i para birimine dahi çevirebilir. O da şundan dolayı. Şimdi Bitcoin'in kuruşu Satoshi. İşte. Aslında bunu da Satoshi Nakamoto'dan sonra şey yapmışlar. Ve bunun aslında ölçeği hani lira kuruş ya da dolar sent gibi değil. 1'e 100 oranında değil, 1'e 100 milyon oranında.
İşte.
Dolayısıyla şu anda teknik olarak aslında 1 Satoshi değil de 20 Satoshi'ye kadar şey almanız mümkün. Yani şu anda 1 liralık bile Bitcoin alabilirsiniz aslında. Yani onun değeri kaç Satoshi'ye denk geliyorsa o kadar şey alabilirsiniz. Ama bizim medyada ya da basın şey yayın organlarında hep bu üzerinde B yazan altın rengi bir şey para olarak göründü, coin para olarak göründüğü için o yüzden herkes zannediyor ki hani bunu Cumhuriyet altını alır gibi bunun çeyreği yok mu diye soranlar var mesela.
İşte
bir de bu işin aman bir dolandırıcılık yöntemi olabilir. Ondan ben hep çekiniyorum. Mesela işte Anadolu'ya ya da şeylere gidip işte alın size Bitcoin diye böyle şey satılanlar. Çünkü Çin'de falan onlar 1 liraya basılan böyle sahte altın ya da sahte gümüş şeyler var.
Vallahi orada şöyle bir şey var. Dolandırıcıların en büyük yöntemi karşı tarafın sizi dolandırdığını düşünmesini sağlamak. Yani oradaki keskin zekalı insanlar, aa ben bu Bitcoin'i alayım bak 19 bin dolarlık şeyi adamdan 4 dolara alıyorum mantığıyla yaklaşıyorlarsa helal olsun onlara dolandırılmak. Peki bir kısacık ara verelim istersen abi. Aradan sonra böyle bir şarkı arasından sonra tekrar konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. My desire.
şeyler rehberi. Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi programında ben Serhat Ayan, RSFM'de Cuma günü haftanın kapanışında sizlerle birlikteyiz. Ve çok değerli sevgili konuğumuz İsmail Hakkı Polat hocamla birlikte kripto paraları, Bitcoin'i, devletlerin buna bakışını, bizim bakamayışımızı konuşuyoruz. enteresan bakış açılarından bahsediyoruz. Ve programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ben şu soruyla gelmek istiyorum. Bundan yıllar önceydi. 2002-2003 yılında Seattle'a gittik. Microsoft'un karargahına birkaç gazeteci gittik. Böyle bütün Microsoft'un genel müdür yardımcısı seviyesindeki insanlar taksi durağı gibi yaptılar. Geliyorlar önümüze, biz onlara sorular soruyoruz. Sorusun tamam artık başka sorumuz kalmadı deyince gidiyor. Yerine yeni geliyor, genel müdür yardımcısı geliyor falan. Orada tartışırken bu Microsoft'un Linux tabanlı işletim sistemleriyle açık kaynaklan olan konusunu tartışırken ben şunu söyledim. Dedim ki ya dedim abi neyi tartışıyoruz ki? Adamlar Red Hat diye bir açık kaynak kodlu bir şey yapmışlar. Siz de Blue Hat yapın. Nedir yani dedim. Yapamaz mısınız koskoca işte Windows'u yapmışsınız. Çok dalga geçtiler benden. Ama ne oldu? Yıllar sonra hani şey vardır ya böyle sandalye döner ve bir adam ortaya çıkar.
Bir zamanlar
hani,
fakir ve gururlu.
Önce dalga geçtiğini fakir ama gururlu böyle genç vardı. O artık şişman değil. Böyle böyle karşılığına çıktı. Şimdi kripto paralardan bahsediyoruz. Bitcoin'den bahsediyoruz. Devletler buna baştan böyle tepki gösterdiler falan. Sonra dediler ki bir dakika ya o zaman biz de yapalım. Bir anda karşımıza işte ne bileyim Amerika, İran, İngiltere ve hatta evet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Evet, evet. Kripto parayla bir Bitcoin türeviyle çıktı karşımıza. Ne oldu?
Şimdi şey vardır bu yıllar önce sanırım rahmetli Celal Bayar'ın söylediği bir şey vardır, söz vardır. İşte bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz diye.
İşte aynen.
Dolayısıyla şimdi eğer ortada faydalı ya da şey bir şey varsa sistemin açıklarını gören ve o açıkları bir şekilde çözen bir şey varsa ve kamuoyunun, toplumun ilgisi de ona doğru kayıyorsa dolayısıyla işte ister kurum olsun ister devlet olsun o taleplere cevap verecek şekilde kendisini o sistem üzerinden değil belki ama o sistemin belli unsurlarını da kendi içine alarak yenileyerek ilerleme dediğimiz şey bu zaten. Yani dünyanın ilerlemesi dediğimiz şey bu. Şimdi kripto paraların Bitcoin ile başlayarak 10 yıldan beri dünyaya getirdiği nokta aslında İşte Bitcoin'in öyküsünün en başında 2008 Amerikan bankacılık krizinin küresel bütün dünyaya yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan o şeyleri, aksayan noktaları, işte oradaki o manipülasyonları, şeyleri, oradaki o merkezi tekerlerdeki paraların istediğin yere gönderilmesi, şey yapılması, bütün toplumun paralarının bankalar üzerinden toplanıp sevk ve idaresi diyelim, bütün bunların hepsine karşı vatandaşın kimi zaman işte bankacılık krizleri olduğunda bankaya gidip işte Türkiye'de de yaşandı bunlar, Kıbrıs Rum kesiminde yaşandı, Yunanistan'da yaşandı daha 3-4 sene önce, Amerika'da da yaşandı tabii 2008'de. Bütün bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz Serhat, sistemin aksayan yanlarını çok iyi etüt etmiş ve ona yönelik olarak aslında buradaki o güç dengesini daha hakkaniyetli bir şekilde dağıtan bir model var burada şu anda. İşte bu modelin kendisi ilgi görüyor zaten. Çok da ilginç bir şey söyleyeyim. Dün İngiliz Merkez Bankası diyebileceğimiz Bank of England'ın başkanı Mark Carney Temmuz ayı finansal istikrar değerlendirmesinde bir gazeteci şeyi sordu. Yani de bu Facebook Libra'yı dedi ne yapacaksınız dedi. İşte dedi G7'de bunu gündeme alacağız ama dedi şunu da unutmayalım dedi. Şimdi bankacılık sistemi dedi şu anda çok yavaş işleyen, özellikle sınır ötesi şeylerde transfer çok yavaş işleyen, çok hantal, çok merkezi ve dedi çok pahalı bir şeye sahip dedi. Şimdi hani Facebook ya da Bitcoin zaten bunları çözüyor. Hı hı. Şu anda. O yüzden de şimdi buna bakarak işte Facebook, Bitcoin'e ve kripto paralara bakarak arkasından gelecekler belki Facebook'a bakarak. Devletler de şu anda bunu işte özellikle Amerika dışı devletlerin hani giderek konjonktürü sertleşen, çok kutuplu hale gitmeye çalışan dünyada da bu doların böyle finansal hegemonyasını kırmak isteyen devletlerin de Bitcoin ya da işte bu gelişimlere, diğer kripto paralara bakarak kendi modellerini üretmesi gayet doğal. Bunların bir kısmı işte hani Bitcoin'in Satoshi felsefesi denilen çok ideal, işte tamamen dağıtık bir blok zincir üzerinden işlemesi yönünde değil de belki işte bu blok zincirin işte bu şu anda herkes girebiliyor bu blok zincire ama mesela devlet şeylerinde sadece belli kurumlar girebilecek, güvenilir kurumlar girebilecek mesela. Sen devletin işleyişindeki paraları sen ben göremeyeceğiz belki. Anlatabiliyor muyum? Bu izin verilir blok zincirler diyorlar bunlara. Dolayısıyla işte buradaki bir takım teknik geliştirmelerin daha o mahremiyet duygusunu törpüleyerek geldiği, birazcık daha böyle eğip bükülerek ama sanki hani böyleymiş gibi diyebilecekleri çeşitli çözümler sunuluyor. Şimdi burada mesela Facebook'un bulduğu en önemli farklılık şuydu. Facebook şunu yapmak istiyor Serhat. Şu anda Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger üzerinde 2.7 milyar insan var. Bu insanların önemli bir kısmı şu anda sınır ötesi para gönderemiyorlar bu şeyden. Evet. Ve sınır ötesi işte bankacılık sisteminde para göndermeye çalıştığın zaman hem işte 2-3 günde gidiyor, pahalı gidiyor, bilmem ne yapıyor. Sanki hani banka senin paranın ortağıymış gibi davranıyor orada. Şu anda burada özellikle mikro ödemelerde şeylerde rahatlıkla para gönderip alabileceksin bu Libra üzerinden. Ve onu da çok büyük ihtimal işte bir Amerikan doları ve Amerikan tahvillerine ya da işte birkaç sepet para birimine entegre bir istikrar parası diyorlar ona, stable coin diyorlar. Öyle bir şey yapacaklar bunu ve onun üzerinden de bu fiyat istikrarı sağlandıktan sonra asıl bence Facebook'un amacı şu anda bir sosyal medya platformunun ötesinde Instagram ve Facebook'u özellikle bir ticaret platformuna, bir pazar yerine döndürmek. Burada Amazon rakibi oluyor aslında direkt Facebook. Neyi söylüyorum Serhat? Şu anda biz WhatsApp'ta seninle yazışıyoruz falan. İşte diyoruz ki işte şu ayakkabıyı gördüm, bu ayakkabıyı gördüm. Ondan sonra Facebook'a ve Instagram'a gidiyoruz. Ne görüyoruz? Ayakkabı reklamı görüyoruz değil mi? Şimdi o ayakkabı reklamını da ayakkabıyı almak istediğimizde ne oluyor? Ya da bir aksesuar almak istediğimizde kredi kartı giriyorsun, bilmem ne giriyorsun. Belli bir yerinde de beziyorsun bazen. Aman, diyorsun ki buna nasıl güvenirim, şey yaparım. Evet. Ama orada Facebook'un onayladığı ya da o sisteme giren ve orada bastığında tek tıkta o satın alma işlemini yapabileceğin, Facebook Libra üzerinden yapabileceğin herhangi bir sistem, bunu son derece sürtünmesiz ve aslında Amazon kadar büyük bir, hatta ondan da büyük bir pazar yeri haline getirecek bu işi.
Yani eskiden biz konuştuktan sonra Facebook'a gidip reklamını görürken, şimdi biz konuştuktan sonra içeriki odaya gidip ayakkabıyı göreceğiz biz.
Aynen öyle ve Facebook'un Amazon'dan farkı ne? Senin ne istediğini senden daha iyi biliyor.
Tabii canım. Tabii canım.
İşte burada yalnız
İstemiyorsak da aklımıza sokuyor.
Aynen öyle. Ama yalnız burada Facebook'un en büyük şeyi geçmişteki kötü insanların verilerini kullandığı şey. Ama onu sen ben biliyoruz. Köşedeki şey biliyor. Arkadaş biliyor. Radyocu arkadaş biliyor. Yayın yönetmeniniz biliyor ama sokağa çıktığınız andan itibaren o şeyin de bilincin ya da hassasiyetinde giderek azaldığını görüyoruz. Ha, Facebook bunu ya da düzenleyiciler, devletler bunu bir sorun haline getirip Facebook'u engellemek isteyebilirler. Buna karşı demek ki ben Mark Zuckerberg'ten şöyle bir şey bekliyorum, karşılık bekliyorum. Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı olduğu gibi blok zincire taşıyacak ve diyecek ki alın size bu cüzdanlarınızla birlikte bütün verileriniz sizde duracak. Geçmiştekiler bana ait olacak diyecek muhtemelen. Yani şöyle, sen ben hesaplarımızı kapatıp yeni hesap açtığımızda sıfırdan, hiç kullanılmamış ve Facebook tarafından görülmediğini düşündüğümüz tırnak içinde bir şeye gireceğiz aslında. Ama insanlığın, daha doğrusu Facebook'un üzerinde olan 2.6-2.7 milyar tekil insandan %90'ında bunu yapacağına inanmıyorum ben. O yüzden de Facebook şu anda bu bütün bu dünyanın pazar yeri olmaya Amazon'dan çok daha yakın bir noktaya doğru yol alacak bence.
Şimdi şey vardı, 1990'ların sonunu hatırlayacak olursak, o zamanlar şirketler internet siteleri satılmaya başlamıştı. Hı-hı. Hani el değiştiriyordu patronlar filan ve el değiştirirken de şöyle bir sistem uygulanıyordu. Mesela atıyorum 1 milyon takipçisi var, 1 milyonu $15'la çarpıp işte senin değerin buradan itibaren hesaplanıyor deniyordu. İşte $15'lık değer yaratabileceği savundan yola çıkarak. Şimdi anladığım kadarıyla Facebook'ta değer yaratma ihtimali olan bir şeyle kendine yeni bir değer katıyor.
Ama orada çok güzel bir nokta yakaladın Serhat. O da şu. Şu anda Facebook'un değeri Amerikan borsasındaki hisse senedi nin fiyat oynamaları üzerinden ölçülüyor.
Aynen. New York'taki birkaç manyak elinin altında.
Şimdi bu buradan çıkacak. Bütün bunlardan sonra bir üçüncü aşama olarak aslında Facebook bu istikrar coin'ini dalgalanmaya bırakacak bir süre sonra. Ve asıl istikrar orada olacak. Facebook bu alışveriş
Facebook'un
ve...
değerini o belirleyecek. Yani.
Facebook'un değerini o belirleyecek. Buna token ekonomisi diyorlar zaten. İşte. Şimdi oradaki şey şu olacak o zaman. Facebook Libra eğer bu dediğini yapabilirse ve bu satış rakamları... özellikle dünya ticaret rakamlarının çok büyük bir kısmını üzerine almaya başladığı andan itibaren olacak olan şey şu. Facebook diyecek ki ben oradaki artık borsadan çıkıyorum ve buradaki şeyi Libra'mı şeye bırakıyorum, dalgalanmaya bırakıyorum. O anda işte o token ekonomisini yönettiği için Facebook bir anda şeyi artacak. Şu anda Facebook bunu söylemiyor aslında. Diyor ki buraya bu Libra şeyine, konsorsiyumuna herkes girebilir ve eşit oy hakkına sahip diyor.
Siz anladınız onu.
Anladınız siz onu diyor. Ama iş buraya geldiğinde ben Mark Zuckerberg'i görürüm diyeyim sana. Ve burada şöyle bir şey de sana şey yapayım, bir komplo teorisi de söyleyeyim. Acaba... Facebook Libra'yı bu kadar tukaka etmelerinin ardında doların renk değiştirmiş hali olarak Facebook Libra'nın hayatımıza girmesi mi? Ya da Facebook Google Coin, işte Amazon Coin, Apple Coin, Microsoft Coin, Netflix Coin falan bütün bunların hayatımıza bu şekilde girmesi mi? Aslında şey yeni dünyanın dolarının bütün bunların hepsinin toplamı olması mı olacak acaba?
Yeni tokenlar, yeni coinler.
Aynen öyle.
Amerika diyecek ki ne koyayım abime? Buyurun. Oradan coin coin
tabii diyeceğiz. Burada soru bir soru da şu olabilir. Peki şeyin Çin'in, Rusya'nın elleri armut mu toplayacak?
toplamıyor onu görüyoruz yani. Şimdi nereden bakarsak bakalım. Hani dünya ekonomik şartlarına baktığımızda Çin'in elindeki dolar Amerika'nın elindeki dolardan fazla. Amerika dolar basabiliyor olmasına rağmen. Değil mi böyle bir durum
tabii
var?
Tabii.
Yani zibilyon dolarlarla Çin böyle önde gidiyor şu anda. Rusya deseniz işte farklı bir açıdan yine gidiyor. Onlar böyle bir şeyin içine girmemiş gözüküyorlar mevcut sistemde.
Evet.
Çünkü onlar ne bileyim New York Times'a Amerika kadar çıkmıyor ya da Facebook kadar çıkmıyor. Çıktıkları zaman ne olacak peki? Herhalde esas dünya savaşına yakın sürtüşmeler orada yaşanacak
işte,
gibi geliyor.
Hep şöyle bir soru vardı hani Bitcoin ile ilgili. Ya Amerika'nın topu tüfeği var, Bitcoin'in neyi var diye. Bitcoin modelinin top tüfek çıkarttıracak gücü var demek.
İşte değil mi? Değil mi?
Şimdi şöyle Bitcoin topu tüfeği çıkarttırmaz ama Bitcoin'den feyiz alan devletler bir anda top tüfeği çıkarttırabilirler. O da şöyle Serhat bence kişisel kanaatim. Şimdi bu diyelim böyle bir komploda eğer kurumsal kripto paralar devreye girecekse biraz eğilip bükülüp işte kendi komünizmlerini onlar getireceklerse karşı tarafta da bir alternatif modeller olması lazım. Bunlar zaten hem Çin'in büyüyen şirketleri giderek şey yapan ve kendi hinterlandına giderek egemen olan mesela Facebook Libra'nın yaptığı şeyi WeChat yıllardan beri yapıyor. Çin'in mesajlaşma platformu WeChat yıllardan beri yapıyor ama WeChat ne yapıyor? Şimdi Facebook diyor ki burada kullanıcıların mahremiyetini ben sağlayacağım diyor. Ama WeChat böyle bir şeyi yapmıyor. Çin hükümeti senin WeChat üzerinden kaç para nereye harcadığının hepsini görüyor böyle.
Ben zaten bakıyordum.
Ben zaten bakıyorum sen istediğini harca diyor. Tabii burada şeyler var. İşte özellikle Batı toplumları için o mahremiyet ve mahremiyetin seviyesi önemli. İşte o yüzden de şimdi bu işin doğu tarafındaki tezahürü biraz daha hani totaliter ve her şeyin görülebildiği bir kripto para şeklinde giderken batı tarafında bu iş biraz daha mahremiyetle birlikte gidecek ama belli koşullarda açılabilecek mahremiyetlerden oluşacak. Mesela Facebook burada mahremiyeti şuna şey yapıyor diyor ki ben sana full anonimlik veremem diyor. Çünkü o zaman kara para ve yeraltı trafiğini kontrol edemem ve düzenleyiciler de bunu istemez diyor ama ben sana... Şu aralar çok konuşulan pseudonim denilen belli koşullarda anonimliği kaldırılabilecek bir şey vereceğim diyor. Bir mahremiyet vereceğim diyor. O da şu işte mesela diyor ki her ülkede o ülkeyle ilgili bir mahkeme kararı ya da savcılık şeyi isterim. Ya da işte belli Facebook'ta değil ama bu önümüzdeki dönemki şeylerde mesela bir jürinin o konuda bir çoğunluğun o konuyla ilgili olumlu oyu falan filan gibi şeylerde o mahremiyetlerin kaldırılabildiğini gördüğümüz bir takım şeyler olacak. Şimdi burada merkez bankaları üzerinden yani dünyanın doğu yakasında merkez bankaları ve devlet paraları üzerinden, biraz önce söylediğim bu Şangay Beşisi, evet, ya da evet, şey üzerinden falan gelişecek ticaretle kripto paraların farklı bir tezahürü ortaya çıkacak. Şimdi IMF buna karşı, işte şu anda Avrupa Merkez Birliği Başkanlığı'na yeni seçilen Christine Lagarde, eski IMF, evet, başkanı, evet, evet, onun liderliğinde bir aslında kripto para taslak çerçevesi hazırladı. Geçen Kasım ayında da Singapur'da Lagarde yaptığı bir konuşmada aslında bunun şeyini yayınladılar. Çalışma notlarını yayınladılar. Bu çalışma notlarında biraz önce söylediğim gibi bir anonimiteye kadar gidebilen böyle çok geniş yelpazede şey gösterdiler. Hatta Lagarde orada şey dedi. Kimse bizden full anonimite vermemizi beklemesin bu bağlamda. Ama şey, orada çok önemli bir uyarı yaptı devletlere, özellikle Batı devletlerine. Siz kripto para, kendi devlet kripto paralarınızı üretmekte, çıkartmakta geç kaldığınız sürece bu piyasayı hem bu Bitcoin ve türevleri hem de kurumların şeyleri işgal edecek ve siz de buradan şey yapamayacaksınız. Yani insanlar bir kere buraya gittikleri zaman, ki para dediğin şey zaten toplumla devlet arasında yapılmış bir anlaşmadır.
Tabii canım, o anlaşma, senet aslında, o para dediğimiz senet, şey. İmzalı senet.
O senede yavaş yavaş vatandaş tanımamaya başlayıp başka senetlere doğru gitmeye başladığı anda bu toplumsal mutabakat ortadan kalkar ve devletin de özellikle vergi, enflasyon gibi hani kendi şeyinden aldığı senyoraj dediğimiz o şeyi de, fonksiyonu da zayıflatır o işlevi de. Dolayısıyla Lagarde aslında burada şey yapıyor. İşte Batı dünyasının bu şekilde gelişimine Doğu dünyası bu şekilde cevap verdiği andan itibaren aslında devletler o tarafta çok güçlü ve otoriter hale gelecekler. Tabii orada da o durum da biraz toplumları karıştırabilecek. Neden? Çünkü insanlık tarihinden beri özellikle mülkiyetin olduğu, mülkiyetin egemen olduğu toplumlarda insanlar varlıklarının böyle sürekli başkaları tarafından gözlenmesini, karıştırılmasını istemezler.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizde ya da başkasında. Şimdi ben ne alıyorum? Hangi ilacı alıyorum? İşte şeyden hangi kozmetiği aldım? Hangi kokuyu aldım? İşte alkol aldım mı, almadım mı şeyime? İşte doğum kontrol hapı aldım mı, almadım mı falan filan gibi. Bu aslında özellikle mahremiyeti çok gereken, bunların mahrem kalması gereken toplumlarda da büyük sorunlara yol açabilir. Ve zamanla hani bir 1984 toplumuna, büyük birader toplumuna dönüşecek ülkelerde de toplumların para üzerinden şeye, sisteme isyan etmesine yol açabilir bunlar. O yüzden burada çok dikkatli davranmak zorundalar.
Peki bir başka noktaya geçmek istiyorum. Şimdi Facebook'un bunu yaptığını gördük. Libra'yı çıkarttığını gördük. Facebook niye bunu yapıyor? Çünkü insanların ulaşması kolay. İnsanlara ulaşması kolay. İnsanların isteklerini biliyor filan falan. Şimdi bunun dışındaki kurumlar, hani demin sayarken böyle Amazon dedik. Netflix dedik hatta. Instagram dedik. Hep bunun gibi kuruluşlar. Aslında şu anda belki de bu piyasada eğer türev bir para çıkartmak gerekiyorsa bunu en çok insanlara dokunan şeyler çıkartacak.
Tabii, aynen öyle.
Peki böylesi şeylerin içinde acaba işin içine medya kuruluşları girebilir mi?
Şimdi medya kuruluşlarıyla ilgili ilginç bir şey var. Mesela Current diye bir kripto para projesi var. Bu şu anda
bunu şunun için söylüyorum. Facebook da bir medya kuruluşu sonuçta.
Öyle.
Bir medyayı
öyle
bize getiriyor yani.
Öyle. Ya Serhat bak, yeni medya dediğimiz şey ne kadar farklı boyutta şeyler,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Biz şimdi buna yeni medya derken hep bunu bir kalıplama. Ya ne olacak, işte eskisi geldi, artık yeniliği mi kaldı diyorlar. Bak şu anda çok yeni bir şeyden konuşuyoruz.
Evet.
Ve bu yeni medya terimi tahmin ediyorum bizi 22. yüzyıla kadar falan götürecek. Çünkü o yeni sözcüğünü tanımlamakta güçlük çekiyoruz. Mesela dijital dediğimiz zaman hepsini kapsamıyor aslında. Evet. Çünkü oradaki o şu anda konuştuğumuz o sosyalliği, şeyi, kıvraklığı sağlamıyor aslında dijital sözcüğü. O yüzden de bu belli bir süreç şöyle olarak gidecek. Şimdi medya kuruluşları elbette olabilir. Bu Current dediğim proje mesela şuradan başlıyor. O içeriklerin bir blok zincir üzerinde zaman şeylerinin, timestamplerinin alınması, zaman damgalarının vurulması ve onun üzerinden telif toplama ile ilgili bir Current diye bir kripto para yarattılar mesela şu anda. İşte. Bu Harvard tarafından desteklenen Neiman Lab diye bir şey var.
Evet, evet, evet.
Kuruluş var. O kuruluşun şu anda çok şey yaptığı, böyle öne çıkarttığı projelerden bir tanesi bu. Şunu şey yapıyorum ben, medya kuruluşları aslında bu konuda en avantajlı kuruluşlardan ama avantajını da kaybetmek üzere olan kafa yapıları nedeniyle kuruluşlar. Nedenini söyleyeyim. Çünkü medya hala dünyaya bir gazetenin şeyi, kağıdının üzerine basılmış şeyler, neydi? Tekstler, metinler, yani fotoğraflar ya da işte televizyonda böyle 24 saat her saniyesi doldurulmuş bir akış olarak bakıyor. Ya da radyoda, her neyse. Ama şu anda mesela işte Sputnik'in diyelim kendini aynı zamanda YouTube'da göstermesi, evet, işte canlı yayını olması, şey yapması gibi, böyle sadece bununla kalmayacak bir sürü ciddi şeyleri var bunun, yenilikleri var. Ve bu yenilikler içinde de işte bu paralar önemli şeylerden bir tanesi. Ben birkaç yıl önce bir tane medya grubunun patronu bana şeyi sordu. Yani medyanın geleceğini nerede görüyorsun dedi. Ben de AVM'de dedim. Şaşırdı şimdi böyle. Bir de genel yayın yönetmenleri falan da var grubun, tamam mı? Bir anda tabii gazeteciler falan
şey AVM istedi. Açıyoruz diye.
Bak orada şunu söyledim Serhat burada. Dedim ki bak şu anda dedim mesela AVM ismi verebilir miyiz?
Tabii canım.
Kanyon'a gittik, tamam mı? Evet. Girdik içeriye. Tamam mı? Şeyde girdik gittik. Şimdi bir defa buraya girip etraftaki şeylere bakmak, mağazalara bakmak, orada bir takım ünlüleri görmek, işte arkadaşlarla sohbet etmek, oradaki bir tane banka oturmak ve etrafı seyretmek bedava, değil evet, mi? Evet. Ama gidip de herhangi bir kahve zincirinden bir şeyler almaya çalıştığında cebinde bir 10-20 lira para olması lazım. Evet. Ama en üstte bir tane böyle çok ünlü bir kafe var. Evet. O kafeye gittiğin zaman şunu biliyorsun abi. Birkaç bin liradan aşağı çıkamıyorsun orada. Evet. Ama AVM dediğin yer nedir? Bütün bu toplulukları orada toplamayı başarabilen bir şeydir, işletmedir.
En zenginde, en fakirinde.
Şimdi medyada aslında böyle bir şeye gitmek zorunda, gelir şeyi için. Ve bunu da kendi şeyine, kurumsal parasına bağlayıp o işleyişi oradan, o sadakati, o topluluğu oluşturabildiği noktada aslında uzun vadede var alabilecek bir şey. Yoksa bütün bu savaşların, bütün bu teknoloji oyuncularının, o teknoloji oyuncularının önce sosyal medyaya, platformuna, daha sonra pazar yerlerine dönüşmesi sonucunda etkisini giderek kaybedecek ve burada en önemli gidecek şeylerden birisi de hakikati arama kaygılarısı olacak toplumun. Ama maalesef bu bağlamda İnsanların giderek hani haber denilen şeyi giderek geriye ittiği, daha böyle içerik, eğlenme, doğru ya da yanlışı çok ayırt etmeden, işte 1984'teki George Orwell'ın Büyük Birader Toplumu değil de, evet, aynı dönemde çıkmış diğer kitabın, Cesur Yeni Dünya'nın yazarı Aldo Huxley'in tarif ettiği haz toplumu olarak, tamamen işte hedonist bir toplumu olarak bizim karşımıza çıkabilme şeyi çok daha büyük. Ve burada da aslında medyanın şu anda bu dünyayı bilememesi, kavrayamaması sonucunda biz bu aslında gerçeklik duygusunu da kaybedebilme tehlikesiyle karşı karşıyayız bütün bu gidişatta.
Hayır, kaybetmeyiz inşallah. Son bir dakikamız. Şu soruyu sormak istiyorum. Peki medya kuruluşları böyle bir şey yapıyor olsalar, yürüseler burada. Böylesi bir durumda şimdi. Kripto aynı kripto, işte ne bileyim blockchain aynı blockchain. Ama burada ön plana çıkan muhtemelen en çok inandırıcılığı olan insanlara kendini daha dürüstçe ifade etmiş olur. Medyada bir düzeltme yaratabilir mi bu? Bu bakış açısıyla.
Medya bunları toparlayabilirse şey yaratır. Medya zaten kendi elindeki yazarları, programcıları, şeyleri tutamıyor ki. Evet, ya yani onların ön plana çıkmasına izin vermiyor. Halbuki medya kuruluşlarının en büyük şeyleri onlar. Varlık nedenleri ya da ellerindeki en büyük varlıklı şeyleri onlar. Neydi, faydaları, kaynakları onlar. Onları ön plana çıkartıp onlar üzerinden bir topluluk anlayışı, bir iletişim, diyalog kuracağına, tam tersine onları geriye çekip tek yönlü, geçmişte yaptığı gibi tek yönlü manipülasyon yapmayı yeğlediği için bu noktada zaten. Bunu başarabilenler burada öne çıkacak. Başaramayanlar ise ellerindeki o kaynakları kaybedecek. O kaynakların ön plana çıkmaya başladığı ve diğer bu platformlardan da para kazanmaya başladığı dönemleri yaşayacağız.
Vallahi sevgiler, saygılar. Sevgili İsmail Hakkı Polat. Gerçekten de böyle çok renkli bir program oldu. Ama bitmedi bir program böyle. Bunun tekrarını, devamını en yakın zamanda yapabilmek isterim. Karşılıklı olarak. Çok teşekkür ediyorum programınız geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim Serhat.
Evet, Yeni Şeyler Rehberi programının bu hafta da sonuna geldik. Aslında sonunu da biraz geçtik ama olsun. Ben Serhat Ayan. Sizlere RSFM'den veda ederken yine ilk bölümde çaldığımız şarkının yandan yemişini biraz daha değişini çalalım. Your love gets me higher and higher. So keep it up.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.